Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız programımızda. İlk olarak Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Yıllara Alışmamak başlıklı yazısını sunacağız. Alışkanlıklar birçok açıdan bizi esir alan davranışlarımızdır ve genellikle bu açıdan değerlendirilmeye tabi tutulurlar. Kişi alışkanlıklarının kölesidir denir mesela. Alışkanlıklarımızın bize vaat ettiği şey bir tür güvenli ortamdır. Alışkanlığa konu hangi davranış, durum söz konusuysa sonuçta ne olacağını, olmayacağını biliriz. Bu tanıdıklık bizi bir anlamda kör eder. Çünkü insan genellikle bilmediklerinin, tanımadıklarının korkusuyla onlara yaklaşmaz. Bir başka açıdan alışkanlıklar sürekli bir devinim içinde bulunduğumuzdan nerede olduğumuzu idrak etme noktasında da bizi kör kılar. Tıpkı kafesindeki çarkta dönüp duran hamster gibi. Sürekli koşuyordur, yoruluyordur ama yol almıyordur. El kadar kafesin içinde dönüp duran bir çaba. Bu tür sembolleri geniş açıdan hayatımıza baktığımızda kendi yaşadıklarımızda da görebilmemiz mümkün. Her sabah işe giden, her akşam eve gelen birisi kendine sürekli iltifat eden insanların da yardımıyla kendini çok işe yarar, İslam'a, dine, vatana, millete hizmet ediyor düşünebilir. Başımızı yastığa koyduğumuzda artık günün muhasebesini yapmıyoruz maalesef. Nicedir elimizde gün boyu zaten bırakmadığımız telefon oluyor ve beynimiz uyuşmaya devam ediyor. Günlük hayat büyük şehirlerde yeterince koşturmaca içeriyor. Boş vakit kalmasın diye bütün araları dolduran, hatta artık işgal eden sosyal medya tuzağı var. Hadi ona da çok yüklemeyelim. İnsan her zaman peşinden sürüklenip gidecek çeşitli bahaneler bulabilmiş kendine. Siz ister kendi hevesiyle deyin, ister şeytanın çağırmasıyla. Burada bir parantez açıp daha yakından bakalım. Bu ara sık sık örnekleri gösterilip dalga geçilen süslü evler, sofralar ve mesela sunum virüsü kapılarak mideleri şişirmek için, doymak için değil, kullanılan her yiyecek ve içeceği daha albenili hale getirmek adına uğraşılıyor. Zirvedeki renk pembe, en çok kullanılan aksesuar, kurdele vesaire. Çeşitli ev ürünleri satan mağazalar, bir milyoncular, bin bir çeşit ürün satan dükkanlar da bu trende hizmet ediyor bolca. Her şeyin allısı güllüsü mevcut. Sunum gerçekten önemlidir, eyvallah. Bize çocuklarının önüne yemek niyetiyle soğan koyan bir teyzeden bahsetmişlerdi yıllar önce. Evde başka bir şey yok çünkü, soğan ekmek. Fakat soğanı ince ince doğrar, üzerine yine ince kıyılmış maydanozu serperek incelikli bir şekilde sofraya koyarmış bu teyze. Bakın buradaki saf zarafet. Halbuki şimdi aşırılığa kaçan sunum örnekleri için rakik bir gönül değil, doymaz bir iştah ve sürekli para akıtmak zorunda kalacağınız yeni eşyalar gerekti. İçte kaybolanın dıştan destekle telafi çabası. Kimi sunuma, kimi temizliğe, kimi kozmetiğe saplanmış durumda. Bu zamanda imtihanımız da bu mudur? Halimizi fark ettirecek, kendini bilmeyi unutturacak bir sürü çukur, tuzak. Çok yönlülükleri ve duygusallıkları sebebiyle hanımları çeken tuzaklar daha fazla olsa da ahir zaman insanı olarak topluca maruz kalıyoruz bu tehlikeye. Sürekli toplantıda olup çok önemli işler yapıyor olmak, sürekli gündemi takip etme gerekliliği hissetmek, yeni çıkan kitapları bilme zorunluluğu, kültür dünyasını takip vesaire de pekala başlı başına tuzağa dönüşebiliyor. Alışkanlıkların bir başka tuzağı da yapılan işten duyulacak heyecanın, zevkin körelmesi. İlk kıldığımız namaz, tutulan ilk oruç, bindiğimiz ilk uçak, yazınızın ilk defa bir dergide yayınlanması, evlendiğiniz ilk gün gözlerine baktığınız yâriniz. Bir de şimdiki hallerini düşünün. İlk heyecanları, keşifleri, tatları yaptıran ne? Genç Dergisi bu sayıyla 11. yılına giriyor. Belki her ay bu dergiyi eline almış şanslı kişilerdensiniz. Bunu sadece genç olduğu için değil, bu kadar süre bir dergiyi takip edebilme istikrarını göstermiş olduğunuz için de söylüyorum. Bu yıl belki biraz daha alışkanlıklarımızın farkına varıp durabilme, yeniden ele alıp keşfedebilme yılı olur hepimiz için. Siz ilk defa okuyor gibi açarsınız her sayfayı. Biz ilk defa yazıyormuş gibi heyecanla ve titizlikle basarız tuşlara. Güneş her gün doğsa da, her an sürekli nefes alıyor olsak da aslında hepsi biricik ve aslında hepsi başlı başına ilk defa. Yunus Emre'nin her gün yeniden doğuyor oluşu günlere alışmamasından olabilir mi? Her gün yepyeni bir sayfa, yepyeni bir ikram insana. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Yıllara Alışmamak başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler Genç Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından. Bir başka yazıyı aktaralım şimdi de Sinan Özgenç'in kaleme aldığı Bazen Bir Doğru, Üç Yanlışı Götürüyor başlıklı yazısıyla devam ediyoruz programımıza. Bazen bir doğru, üç yanlışı götürüyor. Eleştiri olarak söylüyorum bunu. İyi bir şey olduğu için değil. Sıklıkla insanların tek bir iyiliğini görüp, o iyiliği gözümüzde fazlaca büyütüp, ona istinaden pek çok, hatta bazen bütün hatalarını görmezden geliyoruz. Bu da bizi kişileri putlaştırmaya doğru emin adımlarla götürüyor. Üstelik bu zaafımızın farkında olan, kötü niyetli kişi ve kurumlar gayet ustalıkla aleyhimize kullanıyorlar. Örnek mi? Yaklaşık her 5 senede bir İngiltere prensi Charles'ın İslam'ı araştırdığı haberleri yayılır. Biz de onun en kötü ihtimalle gizli Müslüman olduğuna kanaat getirir, İngiliz kraliyet ailesinin manevi şahsında bütün İngilizlerin İslam alemine vurdukları darbeleri, verdikleri zararları, çıkardıkları fitneleri unutuveririz. Oysa bakınız ne buyuruyor bir kızıl derili atasözü, bir suda iki balık kavga ediyorsa oradan 5 dakika önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. Nasıl da mümine yakışır bir feraset ama müminde değil, o beğenmediğimiz elin kızıl derilisinde. Yahut Amerika Başkanı Obama'nın girdiği ilk başkanlık seçimini düşünün. Sırf adının önünde bir Hüseyin ibaresi var diye oy kullanma hakkımız dahi olmadığı halde cümle Müslümanlar olarak oyumuzu Obama'ya verdik. Hatta bir kısım ahmak zat-ı şahanelerinin beklenen Mehdi olduğunu bile iddia etti. Bakınız eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, sonrası malumunuz. Velev ki Prens Charles ve Başkan Obama gerçekten de Müslüman olaydılar. Yapmakta olduklarını yapmaya devam ettikleri müddetçe bu tek başına onları iyi birer insan, daha da önemlisi hak katında makbul kullar yapmaya yeter miydi? Kanaatimce hak katında değilse bile kul katında mezkur şekilde algılanmalarına yetti de arttı bile. Bırakın vukuunu, şuyu dahi kafi geldi. Düşündükçe çıldırasım geliyor. Ne acınası hallerimiz var. Bunlar bariz örnekler. Doğrudan kimsenin nefsine dokunmadığı için, kabul edilmesi kolay olduğu için zikrediyorum bunları. Ama asıl söylemek istediklerim yazdıklarımda değil, yazmadıklarımda gizli. Gayrı agah olan anlar diye umarak. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilintili olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bir açıklaması oldu. Yeterince duyulduğunu, duyulsa da anlaşıldığını düşünmüyorum. Şunları söyledi Hoca Efendi. Bazı gafil kimseler, rehber edindikleri şahıslara muhabbette aşırıya kaçarak benim önderim asla hata etmez şeklinde cahilane düşüncelere kapılmaktadırlar. Bu son derece yanlış bir telakkidir. Zira pek çok rivayette peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olduğu bildirilen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bile halife seçildikten sonra verdiği ilk hutbede kıyamete kadar gelecek bütün mümin liderlere örnek olacak muhteşem bir ölçü verdi. Buyurdu ki, Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem bana doğru yolu gösteriniz. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Eğer etmezsem sizin de bana itaatiniz lazım gelmez. Ümmetin en faziletli şahsiyeti böyle derse, onu örnek alması gerekenlerin nasıl bir tevazu ve hiçlik halinde olmaları gerekir. İşin trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Ben Hoca Efendi'nin bu sözlerini birbirlerine aktaran bazı kişilerin ama aslında benim hocam müstesna dediklerini de duydum. Neyse ki istisnai müstesnayı apaçık göreceğimiz bir gün var. Neyse ki yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Sinan Özgenç'in kaleme aldığı "Bazen Bir Doğru, Üç Yanlışı Götürüyor" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler Sesi Dergi'de. Ve son olarak Ali Can Tatlı'nın kaleme aldığı "Can Damlaları" bölümünde yer alan nükteleri, hikayeleri paylaşacağız sizinle değerli dinleyenler. İndirim başlığını taşıyor aktaracağımız ilk hikaye. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılarına rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı, hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Hey küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika." Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller." diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence önemli değil." diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da imanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. "Keşke imanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı." Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp "Anlayamadım." dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit." dedi adam. "Eğer imanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrini işaret ederek "Baktığın ayakkabı sana yakışır. Denemek ister misin?" dedi. Çocuk başını yanlara sallayıp "Üzerinde 30 lira yazıyor. Almam mümkün değil ki," diye konuştu. "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer, zaten sen de bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşünüp, "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz," dedi. "Onu kim alacak ki?" "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek "Üstelik de öğrencisin değil mi?" diye sordu. "İkiye gidiyorum," diye atıldı çocuk. "Üçe geçtim sayılır." "E tamam işte," dedi adam. "5 lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. Eh o da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti." Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eskiyi göstererek ''Benim satış işlemim bitti.'' dedi. ''Sen de bana bunu satarsan memnun olurum.'' ''Şaka mı yapıyorsunuz?'' diye kekeledi çocuk. ''Onun tabanı delinmek üzere. Eski bir ayakkabı para eder mi?'' ''Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş.'' dedi adam. ''Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder.'' Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek ''Bana göre 20 lira yeterli.'' dedi. ''İndirim mevsimi başlattınız ya.'' Adam onu kıramayıp parayı aldı. Ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip ''Babam haklıymış.'' dedi. ''Sakat olduğun için üzülmene hiç gerek yok.'' demişti. Evet değerli dinleyenler, Can Damlaları bölümünden nükteler, hikayeler aktarmaya devam ediyoruz. Gerçek Sultanlık başlıklı Mevlana'dan bir hikaye var, onu aktaralım şimdi de. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine devrin Selçuklu sultanlarından biri sorar. ''Efendi Hazretleri, size de sultan diyorlar, bana da. İkimizin sultanlığı arasında ne fark var sizce?'' Mevlana şu nefis cevabı verir. ''Sultanım, sizin saltanatınız gözleriniz açık kaldığı müddetçe devam eder. Gözlerinize yumduğunuzda sultanlığınızdan eser kalmaz. Benim saltanatımsa ben gözlerimi kapadığımda başlayacak.'' Evet, bir diğer hikaye nükte ise şöyle, ilmine mağrur olmak başlığıyla yer bulmuş Can Damlaları bölümünde değerli dinleyenler. Meşhur Osmanlı alimlerinden İbni Kemal Paşazade, önceleri ilminin gururuyla fazla kibirli bir alimmiş. Bir gün bir gariban tarafından Hoca Efendi'ye haddi şöylece bildirilmiş. Huzuruna çıkan kılık kıyafeti yerinde olmayan bir adam İbni Kemal'e sormuş. ''Efendim siz çok büyük bir alimsiniz. Benim merak ettiğim bir husus var. Acaba insanların bilgisi ne kadardır? Allah'ın bilgisi ne kadardır?'' İbni Kemal Paşazade sorunun manasızlığına kızmış. ''Ebe cahil adam, Allah'ın bilgisiyle kullarının bilgisi hiç karşılaştırılır mı?'' ''Ama madem sordun, sana şöyle anlatayım.'' demiş ve elindeki büyükçe bir kağıda kalemle küçük bir nokta koymuş. Sonra da karşısında cevap bekleyen adama gösterip demiş ki, ''Şu gördüğün kağıdın tamamını Allah'ın ilmi diye düşün. Şu küçücük siyah noktaysa gelmiş geçmiş bütün insanların bilgisinin tamamı olur.'' Adam hayret etmiş. ''Vay canına!'' demiş ve ikinci sorusunu sormuş. ''Peki efendim, gelmiş geçmiş bütün insanların ilmi bu küçücük nokta kadarsa, zat-ı hallerinizin mağruru olduğunuz engin ilminiz ne kadar olur? Bunu da gösterebilir misiniz?'' Değerli dinleyenler, bir başka hikayeyi paylaşalım. Çiftçi ve çömlekçi kardeşler başlığıyla yer buluyor Genç Dergisi'nde. Bir babanın biri çiftçi, diğeri de çömlekçi iki oğlu varmış. Kış bitip bahar mevsimiyle beraber güneşli ve yağmurlu günlerin kendini gösterdiği bir mevsimde baba oğullarının durumlarını yerinde görmek için ziyaretlerine gider. Evvela büyük oğlu çömlekçinin misafiri olur. O gece yemekler yenir, kahveler içilir. Sohbetler edilirken baba sözü iş durumuna getirir. Oğlu, babacığım der, çok güzel çömlekler yaptım. Allah'a duam şudur ki inşallah havalar güneşli geçer, çömleklerim kısa zamanda kurur ve onları satar para kazanırım. Baba bir şey söylemeden ertesi gün diğer oğlunun misafiri olur. Akşam yine yemek, çay derken söz geçim durumuna gelir ve oğul babasına, babacığım der, çok güzel ekin ekmişim. İnşallah mevsim yağmurlu geçer ve buğdaylarım bu sene çok verir, iyi para kazanırız. Baba yine bir şey söylemeden ertesi gün evine gelir. Hanımı çocuklarının durumunu sorduğunda, hanım der, çocuklarımdan biri güneş ister, diğeri yağmur. Bunlardan birinin bu sene işi zor olacak ama hangisinin onu bilemeyiz. Allah bilir der. Efendim son olarak da Gül Yaprağı başlıklı kıssayı paylaşalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta bir dergaha misafir olmak ister. Ancak dergahta onu misafir edecek yer kalmadığı için dergahın piri süt dolu bir bardağı hem ikram olsun diye hem de misafir edecek yerlerinin kalmadığını ifade etmek için Abdülkadir Geylani'ye gönderir. O da bunun ne anlama geldiğini anlayarak bahçedeki güllerden bir gül yaprağı kopararak süt dolu bardağın üstüne koyar ve sütü geri gönderir. Onun bu yüksek ferasetine hayran kalan dergahın piri Abdülkadir Geylani'yi dergahında misafir eder. Sütü taşırmayan bir gül yaprağına her zaman yer vardır çünkü. Değerli dinleyenler, Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde Genç Dergisi'nde yer alan hikayeleri, kıssaları, nükteleri paylaştık sizinle ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Genç Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.